Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregori. Bahar 1554. 29. ayrım. İlerleyen günlerde Kraliçe Mary ile Lady Elizabeth'in daireleri arasında gidip geldim. İki tarafta da rahat edemiyordum. Kraliçenin ağzı sıkıydı, kararlıydı. Elizabeth'in vatan hainliği ile idama gitmesi gerektiğini biliyor, yine de onu kuleye göndermeye içi el vermiyordu. Meclis prensesi sorguladı. Komplonun tamamından haberdar olduğundan, yarısını da bizzat yönettiğinden, kuzeydeki isyan için o Esridge'i tutarken güneyden Londra'yı ele geçirmeyi planladıklarından ve dahası ki bu en beteriydi, isyan için Fransa'dan yardım istediğinden emin oldu. Londra'nın sadakati sağ olsun, kraliçe hala tahttaydı, prenses ise tutuklu, yoksa işler tam aksi olacaktı. Üzerindeki bütün baskılara rağmen kraliçe, bunun ülkede sebep olacağı kargaşadan çekindiğinden, Elizabeth'i vatan hainliğiyle yargılamakta tereddütlüydü. Elizabeth'in isyanına eşlik etmek üzere kendini ortaya atanların sayısı karşısında hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi prensesin canını kurtarmak için kim bilir kaç kişi öne atılırdı. 30 adam daha evlerine, kente, asılmak üzere kendi köylerine ve kasabalarına gönderilmişti. Ama Protestan prensesin idam sehpasına gönderildiğini öğrendiklerinde hiç şüphesiz yüzlercesi daha bu insanların yerini almaya gönüllü olacaktı. Ve daha da kötüsü, kraliçenin kendi vicdanını zorlamamasıydı. Elizabeth'in saraya bir muvafık olarak döneceğini ve uzlaşacaklarını umut etmişti. Elizabeth'in Mary'nin ondan daha güçlü olduğunu, o kentin yarısını avucunun içine alsa bile kraliçenin şehre hükmedebildiğini öğreneceğini umut etmişti. Oysa Elizabeth, ablasının karşısına geçip günah çıkartmamış, ondan merhamet dilenmemişti. Bütün gururuyla, başı dimdik, her konuda masum olduğuna yemin etmeye devam ediyor ve Mary, onun o dudaklarında daha fazla yalan görmeye tahammül edemiyordu. Saat başı, kraliçe sunağının önünde diz çöküp çenesi ellerinde, gözleri haça dikili, vatan haini kız kardeşini ne yapması gerektiği konusunda Tanrı'dan yardım diliyordu. "Sizi bir saniye düşünmeden dar ağacına gönderirdi," dedi Jane Dormer, dobra dobra. Kraliçe dizlerinin üzerinden ayağa kalkıp, şöminenin yanına giderek başını taştan bacaya yaslayıp alevlere bakarken. "Tacı kendi başına taktığı an sizin başınızı omuzlarından ayırıverirdi. Suçunuzun kıskançlık mı, isyan mı olduğu umurunda bile olmazdı. Sizi sadece veliaht olduğunuz için öldürtürdü." "O benim kardeşim," diye cevapladı Mary. "Ona yürümeyi ben öğrettim. Sendelerken ellerini ben tuttum. Şimdi onu nasıl cehenneme gönderirim?" Jane Dormer, omuz silkerek onunla aynı fikirde olmadığını belirtti ve dikişini eline aldı. "Tanrı'ya ona yol göstermesi için dua edeceğim," dedi kraliçe alçak sesle. "Elizabeth'le birlikte yaşamanın bir yolunu bulmalıyım." Soğuk günler Mart'ta ılınmaya, gökyüzü sabahları daha erken, akşamları daha geç kararmaya başladı. Saray prensese ne olacağını görmek için parmak uçlarında beklemeye devam etti. Elizabeth neredeyse her gün danışmanlar tarafından sorguya çekiliyor, ama kraliçe onunla yüz yüze gelmek istemiyordu. "Yapamam," dedi uzatmadan ve ben anladım ki kraliçe Elizabeth'i mahkemeye göndermek üzere kendini hazırlıyordu. Oradan birkaç adım sonra da dar ağacına. Ellerinde prensesi üç kez asacak kadar delil olmasına rağmen kraliçe hala bekliyordu. Paskalya'dan hemen önce babamdan saraydan bir hafta uzaklaşıp dükkana, onun yanına gidip gidemeyeceğimi soran bir mektup aldığımda sevindim. İyi olmadığını, kepenkleri açıp kapayacak birine ihtiyacı olduğunu ama endişelenmemem gerektiğini, sadece geçici olarak ateşi olduğunu ve Daniel'ın her gün onu ziyaret ettiğini yazmıştı. Daniel'ın sürekli etrafımda olması fikri beni biraz rahatsız etti. Ama mektubu kraliçeye götürdüm ve bana izin verdiğinde yanıma bir çift pantolon, yeni temiz bir gömlek alıp prensesin dairesinin yolunu tuttum. "Eve babamın yanına gitmek için müsaade aldım," dedim önünde diz çökerken. Tepedeki odadan bir gürültü geldi. Soylu kuzen Lady Margaret Douglas'ın mutfağı Elizabeth'in yatak odasının tepesine alınmış ve hizmetkarlara işlerini daha sessiz görmeleri tembihlenmemişti. Sese bakılacak olursa, aksine gürültü yapabilmeleri için yeni tencereler getirtilmiş gibiydi. Lady Margaret'in o asık suratlı Tudor'un, Elizabeth ölecek olursa tahtın yeni veliahtı olma ihtimali çok yüksekti ve prensesi olabildiğince rahatsız etmek için elinde her türlü nedeni vardı. Elizabeth gürültüyle birlikte kasıldı. "Gidiyor musun? Ne zaman döneceksin?" diye sordu. "Bir hafta içindeleydim." Başıyla onayladı ama bu arada afallayarak dudaklarının titrediğini fark ettim. "Gitmek zorunda mısın Hena?" diye sordu incecik bir sesle. "Maalesef," dedim. "Babam hasta, ateşi var. Yanına gitmeliyim." Başını çevirip elinin tersiyle gözlerini sildi. "Yüce Tanrım, kendimi bakıcısından ayrılan bebekler gibi hissediyorum." "Neyiniz var?" diye sordum. Onu hiç bu kadar perişan görmemiştim. Vücudu şiş şiş yatağında yatarken gördüğümde bile gözlerinin içinde ışıldayan bir yaşama sevinci vardı. "Ne oldu?" "Korku kemiklerime işledi," dedi Elizabeth. "Hena, düşün ki korku soğuk ve karanlıksa eğer, ben Rusya'nın bozkırlarında yaşıyorum. Sorgulamaların dışında kimse benimle konuşmuyor. Sorguda ayakta durmama yardımcı olmak dışında kimse bana dokunmuyor. Kimse bana gülümsemiyor. Herkes kalbimin içini görmek ister gibi bakıyor. Şu hayattaki bütün dostlarım ya sınır dışı edildi, ya hapse atıldı, ya da idam edildi. Daha 20 yaşındayım ve yapayalnızım. Gencecik bir kadınım ama kimse beni ne seviyor ne de umursuyor. Sen ve Cat dışında kimse yanıma uğramıyor ve şimdi sen bana gidiyorum diyorsun." "Babamı görmeliyim," dedim. "O iyileşir iyileşmez geri döneceğim." Bana dönen yüz o vakar prensesin, Katolik sarayında nefret edilen o protestan düşmanın yüzü değildi. Bana dönen yüz, annesiz, babasız, arkadaşsız bir genç kadının yüzüydü. Yakında yüzleşmek zorunda olduğu ölüme kendini hazırlamak üzere cesaret toplamaya çalışan genç bir kadının yüzü. "Bana geri dönecek misin Hena? Sana alıştım. Yanımda sen ve Cat'ten başka kimsem yok. Bunu senden bir dost olarak rica ediyorum, prenses olarak değil. Geri dönecek misin?" "Evet," diye söz verdim. Elini tuttum. Üşüdüğünü söylerken abartmamıştı. Çoktan ölmüşçesine buz gibiydi. "Yemin ederim geri döneceğim." Nemli parmakları elime karşılık verdi. "Belki de korkak olduğumu düşünüyorsun," dedi. "Ama sana yemin ederim Hena, yanımda dostane bir yüz olmadan cesaretimi toplayamıyorum ve sanırım yakında bütün cesaretimi toplamam gerekecek. Bana geri dön lütfen, bana çabucak geri dön." Daha akşam üzeri olmasına rağmen babamın dükkanının kepenkleri sıkı sıkı örtülmüştü. Sokağın köşesinden döndüğümde adımlarımı hızlandırdım ve onun tıpkı Robert Dudley gibi bir ölümlü olduğunu ve hiçbirimizin ne kadar yaşayacağımızı bilmediğini idrak ederek ilk kez korkunun kalbimi esir aldığını hissettim. Daniel son kepengin sürgüsünü çekiyordu. Hızlı ayak seslerimi duyunca döndü. "Güzel," dedi. "İçeri gel." Elimi onun koluna koydum. "Daniel, babam çok mu hasta?" Elimi eliyle kavradı. "Hadi içeri gel." Dükkana girdim. Tezgah kitapsız çırılçıplaktı. Baskı odasında çıt çıkmıyordu. Gıcırdayan basamaklardan yukarı çıkıp onu orada ayağa kalkamayacak kadar hasta görmekten korkarak odanın köşesindeki tekerlekli yatağa baktım. Yatağın üstünde kağıtlar ve küçük bir giysi yığını duruyordu. Babam yatağın önündeydi. Anında uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlandığını fark ettim. "Ah, olamaz," dedim. Babam bana döndü. "Gitme zamanımız geldi," dedi. "Sana bir hafta müsaade verdiler mi?" "Evet," dedim. "Ama geri dönmemi bekleyecekler. Hasta olduğun korkusuyla koşa koşa geldim." "Bu bize bir hafta kazandırır," dedi, yakınmamı duymazdan gelerek. "Fransa'ya varmak için yeter de artar bile." "Yine mi?" dedim çekinmeden. "İngiltere'de kalacağımızı söylemiştin." "Güvenli değil," diye üsteledi Daniel arkamdan odaya girerek. "Kraliçe izdivacında ısrarlı ve İspanyalı Philip Engizisyon'u buraya taşıyacak. Köşe başlarına sırıklar kurulmaya başlandı bile. Her köye bir muhbir salındı. Burada kalamayız." "İngiliz olacağız demiştin." Daniel'a muhatap olmayıp babama döndüm. "Ayrıca sırıklar vatan hainleri için, kafirler için değil." Bugün vatan hainlerini asan, yarın kafirleri asar dedi Daniel kararlılıkla. Tahtını garantiye almanın tek yolunun kan dökmek olduğunu keşfetti. Kendi öz kuzenini idama gönderdi. Şimdi de kız kardeşini gönderecek. Seni asmadan evvel bir an tereddüt edeceğini mi sanıyorsun? Başımı salladım. Elizabeth'i idam ettirmiyor, sadece onu affetmekte güçlük çekiyor. Bunun Elizabeth'in diniyle bir ilgisi yok, itaatiyle ilgisi var. Bizlerse itaatkâr kullarız, beni seviyor. Daniel elimi tutup beni üzeri el yazmalarıyla dolu yatağa götürdü. Bunları görüyor musun? Her biri ayrı yasaklı kitap dedi. Bunlar babanın serveti, senin çeyizin. Baban İngiltere'ye geldiğinde kütüphanesinde bunlar vardı, büyük koleksiyonu. Şimdi onun aleyhinde birer delile dönüştüler. Bunları ne yapalım? Onlar bizi yakmadan biz bunları mı yakalım? Emin bir yerde gelecek günler için saklayalım dedim. Kütüphanecinin iflah olmaz kızı olarak. Başını iki yana salladı. Bunları koruyacak emin bir yer yok. İspanya'nın yönettiği bir ülkede bunlar için güvenli bir yer olamaz. Buradan gitmeli ve bunları da yanımızda götürmeliyiz. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Diye haykırdım. Bu çok uzun zamandır durmadan yolculuk eden bir çocuğun acı yakınmasıydı. Venedik'e dedi hemen. Önce Fransa, sonra İtalya, ardından Venedik. Ben Padua'da öğrenimime devam edeceğim. Babam bir baskı atölyesi açacak ve orada güvende olacağız. İtalyanlar öğrenme hevesi olan insanlar, şehir öğrenci dolu. Baban yeniden el yazmaları alıp satabilecek. Bekledim. Ardından ne geleceğini biliyordum. Ve biz de evleneceğiz dedi. Fransa'ya varır varmaz evleniyoruz. Peki annenle kardeşlerin? Diye sordum. Onlarla yaşama fikri gözüme evlilik fikri kadar ürkütücü görünüyordu. Toplanmaya başladılar bile dedi. Ne zaman yola çıkıyoruz? 2 gün içinde şafak vakti, hurma pazarında. Niye o kadar çabuk? Dedim hayretli. Çünkü gelip sorular sormaya başladılar bile. Kelimeleri algılamayı beceremeden Daniel'ın yüzüne baktım ama korkularım şekillenirken hissettiğim dehşet vücudumda yayılmaya başladı. Babamı sorgulamaya mı geldiler? Dükkana geldiler, John Dee'yi sormak için dedi babam alçak sesle. Lord Robert'a kitap gönderdiğini biliyorlar, prensesle görüştüğünü de. Genç kralın ölüm gününü önceden bildiğini de biliyorlar ki bu vatan hainliğine girer zaten. Benden burada saklamamı istediği kitapları görmeye geldiler. Ellerimi kavuşturmuş, sağa sola kıvırıyordum. Kitaplar mı? Hangi kitaplar? Sakladınız mı? Kilerde emin bir yerdeler dedi babam. Ama yerdeki tahtaları çıkartırlarsa bulurlar. Niye yasak kitapları saklıyorsun ki? Diye haykırdım hışımla içim burularak. Niye John Dee için burada kitap saklayacakmışsın ki? Yüzü kibarlığını bozmadı. Çünkü bir ülke kargaşa içinde olduğunda bütün kitaplar yasaklanıverir. Köşe başlarında dar ağaçları kurulur. Okunması yasak olan şeylerin listesi asılır. Bunların hepsi her daim bir arada yürür. John Dee, Lord Robert, hatta Daniel ve sen bile evladım bilgiye adım atmış insanlarsınız ve aniden kanunlara karşı gelenlerin arasında yer alırsınız. Bizi okumaktan alıkoyabilmek için bütün el yazmalarını yakmak zorunda kalacaklar. Ama kafamızda yasak düşüncelerin varlığını engellemek için kellemizi uçurmak zorundalar. Biz vatan haini değiliz, dedim inatla. Lord Robert hala yaşıyor, John Dee de öyle ve cezalar vatan hainliği için, kafir düşünceler için değil. Kraliçe merhametli. Peki Elizabeth her şeyi itiraf ederse ona ne olacak diye yapıştırdı Daniel. Vatan haini dostlarının isimlerini verirse, sadece Thomas White'ın değil, Lord Robert'ın, John Dee'nin, hatta belki senin ismini de sayarsa, ona hiç mesaj götürmedin mi, onun ayak işlerini hiç koşturmadın mı? Bunları yapmadığına yemin edebilir misin? Durakladım. Asla itiraf etmeyecek. İtiraf etmenin bedelinin ne olduğunu gayet iyi biliyor. O bir kadın, diyerek aşağıladı. Korkutacaklar. Sonra af sözü verecekler ve her şeyi bir bir itiraf edecek. Sen prensesi hiç tanımıyorsun. Bu konuyla ilgili hiçbir fikrin yok diye parladım. Ben tanıyorum. O öyle kolay kolay korkacak bir kadın değil. Dahası korkudan gözyaşlarına boğulan tiplerden değil. Korktuğunda kıstırılmış kedi gibi savaşıyor. Kendini salıp hıçkırıklara boğulan kadınlardan değil o. Yine de bir kadın dedi tekrar. Dudley ile, Dee ile, White ve diğerleriyle birlikte oltaya takılıverdi. Seni bu konuda uyarmıştım. Sarayda çifte oyunlar oynarsan hem kendi üzerine hem de bizim üzerimize tehlike salacağını söylemiştim. Şimdi tehlikeyi kapımızın eşiğine getirdin. Öfkeden nefes nefeseydim. Ne eşiği dedim. Eşiğimiz falan yok bizim. Önümüzde kocaman yollar, Fransa ile aramızda koca bir deniz var. Fransa'dan bir dilenci ailesi gibi geçeceğiz. Çünkü sen bir korkak gibi kendi gölgenden bile korkuyorsun. Bir an Daniel'ın bana bir tane patlatacağını sandım. Eli havalandı ve olduğu yerde dondu. Babanın önünde bana korkak dediğin için çok üzüldüm dedi, tükürür gibi. Beni bu kadar aşağılık biri olarak görmene üzüldüm. Gelecekteki kocanı, seni ve babanı vatan hainliğinden asılmaktan kurtarmaya çalışan adamı. Ne düşünürsen düşün, sana babanın toplanmasına yardım etmeni ve hazır olmanı buyuruyorum. Kalbim öfkeden hala güm güm atarken derin bir nefes aldım. Ben gelmiyorum, dedim hiç uzatmadan. Kızım, diye başladı babam. Ona döndüm. Sen git babacığım, diliyorsan. Ama ben görmediğim bir tehlikeden kaçmayacağım. Ben kraliçenin sarayının gözdelerinden biriyim ve bana ondan zarar gelmez. Meclisin dikkatini çekmeyecek kadar basit biriyim ben. Senin de herhangi bir tehlike içinde olduğunu sanmıyorum. Burada başlattıklarımızı lütfen çöpe atma. Ne olur, yeniden kaçmaya başlamayalım. Babam beni kollarına aldı. Başımı omuzuna yasladı. Kendimi ona yasladığımı hissettim ve bir zamanlar yardım almak için ona koşan, kararlarının daima doğru olduğuna inandığım o küçük kız olmayı özledim. ''Burada kalacağız'' demiştin, diye fısıldadım. ''Bana burasının evim olduğunu söylemiştin.'' ''Huarida, gitmemiz gerek'' dedi alçak sesle. ''Geleceklerine gerçekten inanıyorum. Önce isyancılar, sonra protestanlar, sonra da bizim için.'' Başımı kaldırıp bir adım geriledim. ''Baba, hayatımı kaçarak geçiremem. Bir evim olsun istiyorum. Kızım, bizler evi olmayan insanlarız.'' Sessizlik. Ben evi olmayan insanlardan biri olmak istemiyorum dedim. Saray evim gibi, orada arkadaşlarım ve bir konumum var. Fransa'ya, sonra da İtalya'ya falan gitmek istemiyorum. Durakladı. Bunu söylemenden korkuyordum. Seni zorlamak istemem, kendi kararını vermekte özgürsün kızım. Ama bizimle gelmeni çok isterim. Daniel çatı penceresine doğru birkaç adım yürüdü, sonra dönüp bana baktı. Hena Verde, sen benim sözlü eşimsin ve sana benimle gelmeni emrediyorum, dedi. Parmak uçlarımda yükselip yüzüne baktım ama ben gelmiyorum. O zaman sözümüz sona erdi demektir. Babam itiraz eder gibi elini kaldırdı ama bir şey söylemedi. Tamam, öyle olsun dedim. İçim üşüdü. Sözümüzü sonlandırmaya razı mısın? Diye sordu tekrar. Onu reddedebileceğime inanmıyormuş gibi. Sesindeki o kibirli tını kararımı vermeme yetti. Sözümü sonlandırmaya razıyım dedim. Onunki kadar güçlü bir sesle. Seni sözüm olmaktan azat ediyor ve senden de beni azat etmeni rica ediyorum. Bu çok kolay, diye parladı. Seni azat ediyorum, Hena. Ve umarım bu kararından asla pişmanlık duymazsın. Topuklarının üzerinde dönüp basamaklara yürüdü. Durdu. Yine de babana yardım edeceksin dedi. Hala bana emreden bir tavırla konuştuğunu fark ettim. Ve fikrini değiştirirsen bizimle gelebilirsin. Sana kin gütmeyeceğim. Babanın kızı ve benim için bir yabancı olarak bize katılabilirsin. Fikrimden dönmeyeceğim dedim hışımla. Babama yardım etmem gerektiğini senden duymaya ihtiyacım yok. Ben ona iyi bir evlat oldum. Doğru erkeğe de iyi bir eş olacağım. Kimmiş peki o doğru erkek? Diye tısladı. Evli ve hüküm giymiş bir adam mı? Durun bakalım, durun, dedi babam kibar kibar. Ayrılmaya karar verdiniz. Hakkımda bu kadar kötü düşünmene üzüldüm dedim, buz gibi bir sesle. Babama ben bakacağım ve arabayı getirdiğinde gitmesine yardım edeceğim. Daniel basamakları inlete inlete aşağı indi. Ardından dükkan kapısının çarpılarak kapandığını duyduk. Gitmişti. 29. ayrımın sonu. Sayfa 299. Devamı 30. ayrımda.